Sürgün ve Krallık. 1957 Nobel Edebiyat Ödülü. Albert Camus. Can Yayınları 3. basım Mart 2007. Türkçeye çeviren Tahsin Yücel. Bu kitap 142 sayfadır. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 24 Ekim 2011. Okuyan Doğa Meriç Boybey'i. Albert Camus. Sürgün ve Krallık. Albert Camus'un genç yaşta ölümünden sonra Jean-Paul Sartre şunları yazmıştır. Uzun süre düşünmeden seçimini yapmayan, bir kez seçince de buna bağlı kalan ender insanlardandı. Camus'un insancılığında ansızın bastıran ölüme karşı insanca bir davranış varsa, mutluluk yolunda giriştiği o gururlu, katıksız araştırma, insana bu denli aykırı gelen ölüme dayanıyor, ölümle besleniyorsa, Camus'un yaptığını da bu yapıttan ayrı düşünülemeyecek yaşamını da, varlığın her anını ölümün elinden kapan bir insanın katıksız, başarılı denemesi olarak görebiliriz. 44 yaşındayken Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Albert Camus, 1913-1960, Sürgün ve Krallık'ta yer alan 6 öyküde acıma, güçsüzlük, iyilik, kötülük gibi insanın temel durumlarını, davranışlarını güdülendiren kurban ve cellat ikilemini ele alıyor. Albert Camus, 1913 yılında Cezayir'de bir tarım işçisinin oğlu olarak dünyaya geldi. Cezayir Üniversitesi'nde zor koşullarda sürdürdüğü felsefe öğrenimini sağlık nedenleriyle yarıda bıraktı. 1938'de Paris'e gitti. İlk yapıtları Tersi ve Yüzü ve Düğün bu dönemde yayınlandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında direniş örgütünde etkin bir rol oynadı. Edebiyat dünyasına asıl girişini 1942'de yayımlanan Yabancı adlı romanı ve Sisifos Söyleni başlıklı felsefi denemesi belirledi. Birbirini tamamlayan bu iki yapıtta varoluşçu izler taşıyan saçma felsefesini geliştirdi. Savaş sonrasında Combat gazetesinde yazı işlerinin başını geçtiyse de 1947'de gazeteciliği bırakarak bütünüyle edebiyata yöneldi. 1947'de yayınlanan Veba adlı romanı, 50'lerde kaleme aldığı Baş Kaldıran İnsan ve Yaz başlıklı denemeleri, Düşüş, Sürgün ve Krallık gibi öyküleriyle hem edebiyat hem de düşünce alanlarında yetkinliğini kanıtladı. Bu dönemde varoluşçuluktan çıkardığı sonuçlarla Jean-Paul Sartre'dan ayrılan Camus, baş kaldırma ahlakı ve insan varoluşuyla ilgili düşüncelerini tiyatro oyunlarıyla da dile getirdi. Mutlu Ölüm ve İlk Adam adlı romanları ölümünden sonra yayınlandı. 1957'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen önemli adlarından biri kabul edilen Albert Camus, 1960 yılında bir araba kazasında yaşamını yitirdi. Tahsin Yücel, 1933 yılında Elbistan'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni 1953 ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi 1960. Öğrencilik yıllarında Varlık Yayınları'nın çeviri işlerini ve Varlık Dergisi'nin yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. Mezun olduğu bölümde 1961 yılında asistan olarak göreve başladı ve 2000 yılında profesör olarak emekliye ayrıldı. Öykü derlemeleri, romanları, bilimsel araştırmaları ve kuramsal yazılarının yanı sıra Balzac, Flaubert, Daudet, H. de Montherlant, M. Aim, Gide, Simenon, Franz, Colette, Jean Giraudoux, Proust, Camus, Sartre, Malraux, Saint-Exupéry ve Duras gibi önemli Fransız yazarlarının yapıtlarını dilimize kazandıran Yücel, 1984 yılında Azra Erhat Çeviri Üstün Hizmet Ödülü'ne değer görüldü. Francine, Aldatan Kadın. Camların kapatılmış olmasına karşın otobüste bir süredir cılız bir sinek dolaşıyordu. Tuhaf mı tuhaf, bitkin bir uçuşla gidip gelmekteydi. Jenin onu gözden kaybetti. Sonra kocasının kımıltısız eline iniş yaptığını gördü. Hava soğuktu. Camlara çarpıp fızıldayan kumlu yelin her yükselişinde sinek titriyordu. Kış sabahının zayıf ışığında, zorlu bir sac ve dingil gürültüsü içinde araç gidiyor, sallanıyor, zorlukla ilerliyordu. Jenin kocasına baktı. Dar bir alın üzerinde dik ve kır saç tutamları, geniş bir burun, düzensiz bir ağızla Marcel somurtkan bir kır tanrısını andırıyordu. Yolun her çukurunda Jenin onu kendisine çarparak sıçradığını duyuyordu. Sonra bakışı kımıltısız, yeniden cansız, uzak, ağır gövdesini ağırlık bacaklarının üzerine bırakıyordu. Gömleğin kollarını geçip bileği örten gri fanilanın daha da kısalttığı tombul, kılsız elleri canlı görünüyordu yalnızca. Dizlerinin arasına konulmuş küçük bez bir valizi öyle bir sıkıyorlardı ki sineğin duraksamalı koşusunu duymaz görünüyorlardı. Birden yelin açıkça uğuldadığı duyuldu ve otobüsü çevreleyen madensi sis daha da koyulaştı. Şimdi camların üzerine görünmez ellerce atılırmış gibi avuç avuç kumlar inmekteydi. Sinek ürperçili bir biçimde kanadını oynattı. Ayaklarının üstünde kıvrıldı. Sonra havalandı. Otobüs yavaşladı, duracakmış gibi oldu. Sonra yel yatışır gibi oldu. Sis biraz aydınlandı ve araç yeniden hızlandı. Toza batmış görünümde ışık delikleri açılmaktaydı. Madenden oyulmuşa benzeyen ince ve ağarmış 2-3 hurma ağacı belirdi camda. Bir an sonra da gözden silindi. "Ne memleket!" dedi Marcel. Otobüs maşlaklarına gömülüp uyur gibi yapan Araplarla doluydu. Kimileri ayaklarını sıranın üstüne çekmişler, arabanın devinimlerinde ötekilerden daha çok sallanıyorlardı. Sessizlikleri, aldırmazlıkları sonunda Jenny'ne ağır gelmeye başlıyordu. Bu dilsiz toplulukla günlerce yolculuk ediyormuş gibi geliyordu ona. Oysa araba şafakta demiryolu istasyonundan yola çıkmıştı. 2 saattir soğuk sabahta en azından yola çıktıklarında dik çizgileri kızılımsı çevrenlere dek uzanan taşlık, kıraç bir yayla üzerinde ilerliyordu. Ama yel çıkmış ve yavaş yavaş uçsuz bucaksız uzamı yutmuştu. Bu andan sonra yolcular hiçbir şey görmemişti artık. Birbiri ardından susmuşlardı. Arada bir arabaya sızan kumdan yanan gözlerini ve dudaklarını silmiş, bir tür ak gecenin içinde sessiz sessiz yüzmüşlerdi. Jenny. Kocasının seslenişiyle irkildi. İyi ve güçlü bir kadın olduğundan bir kez daha bu adın ne denli gülünç olduğunu düşündü. Marcel, küçük örnek bavulunun nerede olduğunu bilmek istiyordu. Jenny'nin ayağıyla sıranın altını araştırdı. Bir nesneye rastladı, onun bu bavul olduğuna karar verdi. Gerçekten de biraz soluksuz kalmadan eğilip bakması olanaksızdı. Oysa kolejde jimnastikten birinciydi, soluğu tükenmezdi. Bu denli çok mu olmuştu? 25 yıl, özgür yaşamla evlilik arasında duraladığı, daha dünmüş gibi geldiğine. Belki yalnız başına yaşlanacağı şu günü bunalımla düşündüğü de, daha dünmüş gibi geldiğine göre 25 yıl hiçbir şey demekti. Yalnız değildi. Hiç yanından ayrılmak istemeyen şu hukuk öğrencisi de şimdi yanında bulunuyordu. Biraz ufak olmasına, doymaz ve kısa gülüşünü de, fazla çıkık kara gözlerini de sevmemesine karşın onu kabul etmişti sonunda. Ama bu memleketin Fransızlarıyla paylaştığı yaşama cesaretini seviyordu. Olaylar ya da insanlar beklediği gibi çıkmadığı zamanlardaki şaşkın görünüşünü de seviyordu. Özellikle sevilmeyi seviyordu. O da hep üstüne titremişti. Kendisi için var olduğunu öyle sık duyuruyordu ki, Marcel gerçekten var ediyordu onu. Hayır, yalnız değildi. Otobüs durmadan işaretler vererek görünmez engeller arasında bir yol açıyordu kendine. Bununla birlikte arabada hiç kimse kımıldamıyordu. Jenny'nin birden kendisine bakıldığını sezinledi ve geçitin öbür yanında kendisininkinin uzantısı olan sıraya baktı. Bu adam Arap değildi. Yola çıktıklarında bunu fark etmemiş olmasına şaşırdı. Fransız Sahra Birlikleri'nin üniformasını giymiş, iyice yağızlaşmış, uzun ve sivri çakal yüzünün üstüne bez bir kep geçirmişti. Yüzünde bir tür somurtma, açık renk gözleriyle aralıksız inceliyordu kendisini. Jenny birden kızardı. Sis ve yel içinde hep önüne bakan kocasına döndü. Mantosuna sarındı. Ama Fransız asker hep gözlerinin önündeydi. Uzun ve ince. Üzerine uydurulmuş kısa ceketiyle öylesine inceydi ki kuru ve ufalanıcı bir maddeden, bir kum ve kemik karışımından yapılmışa benziyordu. Önündeki Arapların zayıf ellerini ve yanık yüzlerini o zaman gördü. Kocasıyla kendisini zor oturdukları sıralar üzerinde geniş giysilerine karşın çok rahat göründüklerini ayrımsadı. Mantosunun eteklerini topladı. Oysa o denli şişman değildi. İri ve dolgundu daha çok. Şehvetliydi. Biraz çocuksu yüzü, ılık ve dinlendirici olduğunu bildiği bu iri bedenle, çelişen körpe açık renk gözleriyle hala arzulanır durumdaydı. Erkeklerin bakışları altında iyice sezerdi bunu. Hayır, hiçbir şey onu sandığı gibi olmuyordu. Marcel gezisinin kendisini de götürmek istediği zaman karşı çıkmıştı buna. O bu yolculuğu uzun zamandır, tam olarak savaş sonundan, işlerin yeniden yoluna girdiği andan beri düşünüyordu. Savaştan önce hukuk öğreniminden vazgeçince ailesinden aldığı ufak kumaş tecimi onları oldukça iyi yaşatmaktaydı. Kıyıda gençlik yılları mutlu olabilir. Ama kocası bedensel çabayı fazla sevmezdi. Kısa sürede onu plajlara götürmez olmuştu. Küçük araba yalnızca pazar gezisi için kent dışına çıkarıyordu onları. Geri kalan zamanda bu yarı yerli, yarı Avrupalı semtin kemerlerinin gölgesinde çok renkli kumaşlarla dolu mağazasına oturmayı yeğliyordu. Dükkanın üstünde Arap örtüleri ve Barbus mobilyalarıyla süslü 3 odada yaşıyorlardı. Çocukları olmamıştı. Pancurları yarı kapalı tutarak sürdürdükleri yarı gölgede yıllar geçmişti. Yaz, plajlar, gezintiler, hatta gök bile uzaktı. Marshall'ı işten başka hiçbir şey ilgilendirmez görünüyordu. Onun gerçek tutkusunu anladığını sanıyordu. Paraydı bu tutku. Neden pek bilmiyordu ya bundan hoşlanmıyordu. Ne de olsa kendisi de yararlanıyordu bundan. Marshall cimri değildi. Cömertti tersine. Hele kendisine karşı. Benim başıma bir şey gelirse güvende olursun diyordu. Gerçekten de yokluktan korunmak gerekir. Ama en basit gereksinim olmayan şey karşısında nereye sığınılacaktı? Arada sırada bulanık bir biçimde duyduğu şey buydu. Bu arada Marshall'ın defterlerini tutmasına yardım ediyor, bazı da onun yerine dükkana bakıyordu. En çetini, sıcağın tatlı sıkıntı duyusunu bile öldürdüğü yaz mevsimiydi. Birdenbire, tam da yaz ortasında savaş, Marshall'ın askere alınması, sonra çüreğe çıkarılması, kumaş yokluğu, duran işler, ıssız ve sıcak sokaklar. İşte bunun için kumaşlar pazara döner dönmez Marshall aracılardan kurtulmak ve malını Arap satıcılara doğrudan satmak için yüksek yaylaların ve güneyin köylerine ulaşmayı tasarlamıştı. Kendisini de götürmek istemişti. Ulaşımın güç olduğunu biliyordu. Soluma zorluğu vardı. Beklemeyi yeğlerdi. Ama Marshall inat etmiş, o da isteğini geri çevirmek fazla güç gerektireceği için boyun eğmişti. Şimdi de yoldaydılar işte. Hiçbir şey tasarladığına benzemiyordu gerçekten. Sıcaktan, sinek sürülerinden, anason kokularıyla dolu, pis otellerden korkmuştu. Soğuğu bıçak gibi kesen yeli, bu buzul taşlarla dolu, neredeyse kutup yaylalarını düşünmemişti. Hurma ağaçları ve yumuşak kumlar da düşlemişti. Şimdi çölün bir olmadığı, yalnızca taş, her yanda taş, taşları arasında yalnızca kuru buğdaygiller biten yerde olduğu gibi, yalnızca taş tozunun, gıcırtılı ve soğuk taş tozunun egemen olduğu gökte de taş. Otobüs birdenbire durdu. Şoför şu yaşamı boyunca anlamadan işittiği dilde birkaç sözcük söyledi ortaya. "Ne oldu?" diye sordu Marshall. Şoför bu kez Fransızca, karbüratörünün kumdan tıkanmış olması gerektiğini söyledi. Marshall bir kez daha bu ülkeye lanet etti. Şoför 32 dişini göstererek güldü. Bunun hiç önemli olmadığını, karbüratörü açacağını, sonra gideceklerini söyledi. Kapıyı açtı. Aynı anda yüzlerini binlerce kumla döverek soğuk yel arabanın içine doldu. Tüm Araplar burunlarını manşaklarının içine daldırıp toparlandılar. Kapıyı kapat diye haykırdı Marshall. Şoför kapıya doğru gelirken gülüyordu. Ağır ağır ağaçlığın altından birkaç alet aldı. Sonra sesin içinde ufacık arabanın önünde görünmez oldu yine kapıyı kapatmadan. Marshall içini çekiyordu. Yaşamında hiç motor görmediğinden kuşkun olmasın. Bırak dedi Jen'in. Birden yerinden sıçradı. Yolda arabanın hemen yanında kumaşlara sarılı gölgeler duruyordu kıpıldamadan. Maşlığın başlığının altında ve bir örtü siperinin ardında yalnızca gözleri görünüyordu. Kim bilir nereden gelmiş, sessiz sessiz yolculara bakıyorlardı. Çobanlar dedi Marshall. Arabanın içinde sessizlik tamdı. Tüm yolcular başlarını önlerine eğmiş, bu sonu gelmez yaylalara kapıp koy vermiş, yelin sesini dinler gibiydiler. Jen'in birdenbire neredeyse tam bir bagaj yokluğu karşısında şaşırıp kaldı. Demiryolu istasyonunda şoför kendi bavullarıyla birkaç balyayı çatıya çıkarmıştı. Arabanın içinde filelerde yalnızca budaklı değnekler ve düz sepetler görünüyordu. Görünüşe bakılırsa tüm bu güney insanları elleri boş yolculuk ediyorlardı. Şoför geri döndü. Hep öyle diri. Onun da yüzünü maskelemekte kullandığı örtüler üzerinde gözleri tek başlarına gülüyordu. Yola çıkılacağını haber verdi. Kapıyı kapattı. Yel sustu. Camlar üzerinde kum yağmuru daha iyi duyuldu. Motor öksürdü. Sonra soluğu kesildi. Uzun uzun marşla desteklendikten sonra en sonunda döndü ve şoför gaza basarak bağırttı. Büyük bir hıçkırık içinde otobüs yeniden yola çıktı. Çobanların hep kımıltısız duran paçavra kitlesinden bir el kalktı. Sonra arkalarında siste silindi. Neredeyse hemen sonra araç daha da kötüleşen yolun üstünde zıplamaya başladı. Araplar sarsılıp sallanıyorlardı durmadan. Bu arada Jen'in uykusunun geldiğini duyuyordu. Birden önünde kadı hindi dolu bir küçük sarı kutu belirdi. Çakal asker kendisine gülümsüyordu. Duraladı, aldı, teşekkür etti. Çakal kutuyu cebine koydu ve gülümsemesini bir solukta yuttu. Şimdi dosdoğru önüne, yola bakıyordu. Jen'in Mars'la döndü ve yalnızca sağlam ensesini gördü. Camlardan çukurlara doldurulmuş topraklardan yükselen daha yoğun sise bakıyordu. Saatlerdir gidiyorlardı ve yorgunluk arabada her türlü yaşamı söndürmüştü. Birden dışarıda haykırışlar çınladı. Maşlaklı çocuklar, topaçlar kendi çevrelerine dönerek, zıplayarak, el çırparak otobüsün çevresinde koşuyordu. Otobüs şimdi basık evlerle çevrili bir sokakta ilerlemekteydi. Vahaya giriyorlardı. Yel hep esiyor ama duvarlar kum parçacıklarını durduruyordu. Işığı karartamıyorlardı artık. Bununla birlikte gökyüzü hep kapalıydı. Çığlıklar ortasında, büyük bir fren gürültüsü içinde araba pis camlı bir otelin kerpiç kemerleri önünde durdu. Jen'in indi. Sokakta sallandığını duydu. Evlerin yukarısında sarı ve ince bir minare görülüyordu. Solunda daha şimdiden vahanın ilk hurma ağaçları belirmekteydi. Onlara doğru gitmek isterdi. Ama öğleye yakın olmakla birlikte soğuk keskindi. Yelden titredi. Marshall'dan yana döndü ve önce askerin kendisine doğru geldiğini gördü. Onun gülümsemesini ya da selamını bekliyordu. Ama asker kendisine bakmadan geçti yanından. Sonra gözden silindi. Marshall ise kumaş sandığını otobüs çatısına yerleştirilmiş kara bir yol sandığını indirtmekle uğraşıyordu. Kolay olmayacaktı. Bagajlarla yalnız şoför ilgileniyordu ve çatının üstüne dikilmiş, arabanın çevresinde toplanmış maşlaklar halkasının önünde söylev çekmeye hazırlanıyordu. Jen'in kemikten ve deriden oyulmuşa benzeyen yüzlerle çevrili, gırtlaktan gelen seslerle kuşatılmış durumda birden yorgunluğunu duydu. Sabırsızlıkla şoföre seslenen Marshall'a, "Ben yukarı çıkıyorum," dedi. Otele girdi. Patron, zayıf ve sessiz bir Fransız kendisini karşıladı. Birinci kata, sokağa bakan bir kapalı balkon üzerinde, içinde yalnızca bir demir yatak, beyaz lake boyalı bir iskemle, perdesiz bir giysilik ve kamış bir paravanın ardında lavabosu ince bir kum tozuyla kaplı bu tuvaletten başka bir şey yokmuş gibi görünen bir odaya götürdü. Patron kapıyı kapatınca Jen'in kireç badanalı çıplak duvarlardan gelen soğuğu duydu. Çantasını nereye koyacağını, nereye oturacağını bilemiyordu. Ya yatacak ya ayakta duracak, her iki durumda da titriyecekti. Çantası elinde ayakta dikiliyordu. Gözleri tavanın yanında gökyüzüne açılan bir tür mazgal deliğine dikili. Bekliyor ama neyi beklediğini bilmiyordu. Yalnızca yalnızlığını, bir de içine işleyen soğuğu ve yüreğin olduğu yerde daha büyük bir ağırlığı duyuyordu. Düşlere dalıyordu gerçekte. Sokaktan Marshall'ın bağırışlarıyla yükselen gürültülere neredeyse sağır, bunun tersine mazgaldan gelen ve şimdi izlenimine göre çok yakın olan hurma ağaçları arasında yelin çıkardığı ırmak uğultusuna daha duyarlıydı. Sonra yel iyice sertleşir gibi oldu. Yumuşak su sesi dalgaların ıslığına dönüştü. Duvarların ardında fırtınadan eğilip kalkan dik ve esnek bir hurma ağaçları denizi tasarlıyordu. Hiçbir şey beklediğine benzemiyordu. Ama bu görünmez dalgalar yorgun gözlerini ferahlatmaktaydı. Ağır, kolları sarkık, biraz kambur, ayakta duruyor, ağırlaşmış bacakları boyunca soğuk yükseliyordu. Dik ve esnek hurma ağaçlarını bir zamanlar kendisi olan genç kızı düşlüyordu. Yıkanıp arındıktan sonra yemek odasına indiler. Çıplak duvarlara pembe ve mor bir reçele batmış deve ve hurma ağaçları resimleri yapmışlardı. Kemerli pencerelerden cimri bir ışık gelmekteydi. Marshall otelin patronundan satıcılar konusunda bilgi alıyordu. Sonra kısa ceketinde askeri bir nişan taşıyan yaşlı bir Arap onlara hizmet etti. Marshall dalmıştı, ekmeğini koparıyordu. Karısının su içmesine engel oldu. Kaynatılmamış, şarap iç. O bunu sevmiyordu, şarap ağırlaştırıyordu kendisini. Sonra listede domuz vardı. Kur'an domuzu yasaklar ama Kur'an iyi pişmiş domuzdan hastalık gelmediğini bilmiyordu. Bizler yemek yapmasını biliyoruz. Ne düşünüyorsun? Jen'in hiçbir şey düşünmüyordu. Ya da belki aşçıların peygamberler üzerindeki şu utkusunu düşmekteydi. Ertesi sabah daha da güneye gideceklerdi. Öğleden sonra tüm önemli satıcıları görmek gerekiyordu. Marshall yaşlı Arap'tan kahveyi çabuk getirmesini istedi. Adam gülümsemeden başıyla onayladı. Ufak adımlarla çıktı. Sabah usuldan usuldan, akşam ağırdan ağırdan dedi Marshall gülerek. Kahve gene de geldi. Çabucak başlarını dikip tozlu ve soğuk sokağa çıktılar. Marshall bavulu taşımasına yardım etmesi için genç bir araba çağırdı. Ama ilke gereği ücreti tartıştı. Jenine bir kez daha ilettiği kanısı, kendilerini dörtte birini versinler diye her zaman iki katını istedikleri gibi bunalık bir ilkeye dayanmaktaydı. Jen'in keyfi kaçmış durumda iki taşıyıcıyı izliyordu. Kalın mantosunun altına yün bir giysi giymişti. Daha az yer tutmak isterdi. İyi pişmiş olmakla birlikte domuz bir de içtiği azıcık şarap içine sıkıntı vermekteydi. Tozlu ağaçlar dikili bir küçük park boyunca yürüyorlardı. Karşılarından Araplar geliyor, kendilerini görmüş gibi davranmadan, maşraklarının eteklerini toplayarak çekiliyorlardı. Paçavralar içinde oldukları zaman bile kentinin Araplarında olmayan bir gurur havası buluyordu onlarda. Jen'in kalabalık içinde kendisine bir yol açan sandığı izliyordu. Aşı boyası bir toprak kalenin kapısından geçtiler. Aynı madensi bitkiler dikili olan ve dipte, en geniş yanında kemerler ve dükkanlar bulunan bir küçük alana girdiler. Ama alanın üzerinde top mermisi biçiminde mavi kireç badanalı bir yapının önünde durdular. İçeride yalnızca giriş kapısından ışık alan tek odada parlaklı bir tahtanın arkasında ak bıyıklı bir yaşlı Arap duruyordu. Çaydanlığı çok renkli üç küçük bardağın üstünde yükseltip alçaltarak çay koymaktaydı. Daha dükkanın yarı karanlığında herhangi bir şey fark etmelerine zaman kalmadan Marcel'la Jenny'ni eşikte naneli çayın taze kokusu karşıladı. Eşi ve ortalığı dolduran kartpostal askılarını, kalaylı çaydanlık, fincan ve tepsi bezeklerini geçer geçmez Marcel kendini tezgahın önünde buldu. Jenny girişte kaldı. Işığı kesmemek için biraz çekildi. O anda yaşlı satıcının arkasında, yarı karanlıkta, dükkanın dibini tümüyle dolduran, kabarık çuvallar üzerinde oturan ve gülümseyerek kendilerine bakan iki Arabı gördü. Duvarlar boyunca kırmızılı karalı halılar, işlemeli atıklar sarkıyordu. Yer torbalar ve hoş kokulu tohumlarla dolu küçük sandıklarla kaplıydı. Tezgahın üstünde kefeleri pırıl pırıl bakırdan bir teraziyle baskıları silinmiş eski bir metrenin çevresinde kelle şekerler sıralanıyordu. Bunlardan biri mavi kaba kağıttan kundak bezlerinden çıkmış tepesinden tükenmeye başlamıştı. Yaşlı satıcı çaydanlığı tezgaha bırakıp da merhaba dediği zaman çay kokusunun ardından odada dalgalanmakta olan yün ve baharat kokusu belirdi. Birinci ayrımın sonu sayfa 18.